Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minet tevvabin. Ve ec'alna minel mütedahhirin. Aziz dinleyenlerim, bugün Rabbimiz izin verirse inşallah Mü'minun suresine başlayacağız. Mü'minun suresi bu saf tertibine göre 23. sure. Nüzul sırasına göre ise 74. suredir. Bu sure Mekke'de indirilmiştir. Ve 118 ayettir. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahiy indiği zamanlarda etrafında arı vızıltısı gibi bir ses işitilirdi. Bir gün yine vahiy inmeye başladı. Bir süre öylece bekledik. Bu hali geçip açılınca kıbleye döndü ve ellerini kaldırarak şöyle dua etti Efendimiz. Allah'ım bize çok ver, azaltma. Bizi şerefli kıl, alçaltma. Bize ver, bizi mahrum etme. Bizi gözet, başkalarını bize tercih etme. Bizi hoşnut et ve bizden de hoşnut ol ya Rab. Sonra da şöyle buyurdular. Bana şimdi 10 ayet nazil oldu. Kim bu ayetleri okuyup gereğini yerine getirirse cennete girer. Ve bu sözlerinden sonra işte şimdi başlayacağımız Mü'minun suresinin 10 ayetini okudular. Hazreti Ayşe annemize radıyallahu anha peygamberimizin ahlakı sorulunca onun ahlakı Kur'an'dı dedikten sonra bu Mü'minun suresinin ilk 10 ayetini okudular. Yani kim bu 10 ayette bahsedilen vasıflarla, güzelliklerle bezenirse, süslenirse, zinetlenirse, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ahlakına yaklaşmış olur demek istediler. Evet, şimdi sureye başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kad eflehal müminun. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Sure böyle başlıyor. Müminler felaha ermişlerdir. Felah kelimesi muradına ulaşmak, meramını elde etmek, sonsuz bir hayra ulaşmak, korktuklarından emin, umduklarına nail olmak demektir. Bazı alimlerimiz derler ki, Arapçada en geniş kelimelerden bir tanesi bu felah kavramıdır. Bütün kurtuluş çeşitlerinin hepsini içine alır. İşte Rabbimiz قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ buyurarak müminler mutlaka felaha ermişlerdir. Evet, iman gönle yerleşti ve gönle yerleşen bu iman uzuvlarımızla bir şekilde efendim güzel güzel amel işlemeye vesile olduysa, yani mümin insan Allah'a inandım dedikten sonra istikamet üzere bir hayat sürmeye başladıysa, bu kul gerçekten felaha ermiştir. Yani ebedi kurtuluşun temelinde iman vardır. İman yoksa kurtuluştan bahsetmek hayaldir. Buradaki felah, alimlerimizin büyük çoğunluğuna göre ahiretteki felahtır. Yani cehennemden kurtulup cennete girmenin bir vasfıdır, bir adıdır adeta. Rabbin gazabından Rabbin rahmetine vasıl olmaktır. Fani hayattan sonra başlayacak olan o ebedi hayatta kazananlardan olmaktır. Felah budur. İşte bu felaha ermek ancak tam bir mümin olmakla mümkün. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz El-Mü'min ismini kullandıysa çoğu zaman orada imanının gereğini de kuşanan mümini kastetmiş oluyor. İnnellezîne âmenû buyurduğu zaman ise iman edenler dediği zaman onların yine güzelliklerine dikkat çeker. Fakat o iman edenlerin içinde eksikleri çok olan, ayıpları, kusurları olanlar da bulunabilir. Fakat el-mü'minûn buyurduysa, müminler dediyse Rabbimiz, orada daha çok imanında sadakati tam ve adeta imanında kemal noktasına yaklaşmış kimseler kastedilir. Burada da zaten biraz sonra göreceğiz, bu felah bulan müminlerin vasıflarından bahsedilecek. Hangi mümin türleri ya da hangi mümin kıvamı, iman kıvamı bu felaha götürüyor, bunu görmüş olacağız. Birinci vasıf olarak Rabbimiz bu felaha eren müminlerin birinci vasfı olarak onların namazlarına dikkat çeker ve buyurur ki اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Onlar, yani bu felaha eren müminler, namazlarında tam bir tevazu, teslimiyet ve derin bir saygı içindedirler. Yani namazlarında huşu sahibidirler. Evet, şimdi huşu nedir? Ona geçmeden önce burada şuna dikkat çekelim. İmandan sonra sanki imanın birinci göstergesi namaz olmuş oluyor. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de müşriklerle bizim aramızdaki fark namazdır buyurur. Namaz imanın alameti farikası gibidir. Evet, imana delalet eden, imana işaret eden birçok vasıf vardır müminin üzerinde. Ama en önemlilerinden bir tanesi namazdır. Çünkü namaz kulluğun adeta omurgası gibidir. Namazı düzgün insan dinini ayağa kaldırmış olur. Namazı gevşek insan dindarlığı da gevşektir. Öyleyse burada dikkat çekilen felah bulan müminlerin vasıflarından en önemlisine birinci planda işaret edilmiş oluyor. O namazdır. Fakat bu namaz sıradan bir namaz değil. Zaten mümin insanlar namazlı insanlardır. Ve fakat bu felaha eren müminlerin, kurtuluşa erecek müminlerin namazlarında bir fark var. Nedir o? Namazlarında onların huşu sahibi olmalarıdır. Peki huşu nedir? Huşu diye Kur'an'ın ifade buyurduğu bu kelime ne anlama gelir? Kalpteki haşiyet duygusu. Yani Allah'a karşı bir ürperiş. Ona muhabbetten, marifetten kaynaklanan, hatta celalinden korku, cemalinden işte muhabbet ve vuslat iştiyakıyla insan yüreğinde bir titreme hisseder. İşte o titreyiş olacak, o haşyet duygusu olacak. İnsanın diğer uzuvlarında bir sükunet olacak, oturmuşluk olacak. Zaten iman itminan oluşturur. Yani iman kalbe girince sekine dediğimiz bir huzur oluşturur. O huzur uzuvlara da yansır. Uzuvlardaki sükunet olacak. Bununla beraber tevazu olacak, boyun eğme olacak. Allah'ın izzeti karşısında mütezellil bir duruş, tezellül dediğimiz alçak gönüllü bir duruş. Allah'a karşı kibirlenmeyen, tam tersine bir tazarru hali, bir yakarma hali, yalvarma hali olacak ki işte bu, bütün bunların toplamına biz huşu diyoruz. İçinde tazim duygusu olan, bir saygıya dayanan, o saygının gereği olarak tabii bir ürperti ve iç huzur gerçekleşen hale biz huşu diyoruz. Zaten bir başka ayette Yüce Rabbimiz huşuyu adeta tarif eder bize. İşte namaz der, büyük bir, ağır bir ibadettir ama huşu sahiplerine değil. Huşu sahipleri için son derece namaz zevktir adeta, bir gönül ferahlığıdır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam erihna ya Bilal buyururlarmış. Bilal, hadi bir ezan oku da bizi rahatlat, namaza koşalım. Gözümün nuru namazdır buyururmuş yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Evet, o huşu sahiplerine ağır gelmez namaz. Kim o huşu sahipleri? Cenab-ı Hak buyurur ki onlar Rablerine kavuşacaklarını katiyen bilirler. Ya da o ayeti şöyle de anlamak mümkün, Bakara suresindeki اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ayetini. Yani onlar namazlarındayken Rableriyle mülakat ettiklerinin kanaatindedirler. O kesin bir kanaat halinde vicdanlarında vardır. Ve onlar ona dönüyor olduklarının da bilincindedirler. Demek ki esasen huşu, Allah'ın huzurunda olduğu şuurunda olarak ve ona yöneldiğini bilerek bir namaz kılabilme şeklidir. İşte Yüce Rabbimiz o felaha eren müminlerin namazlarının böyle olduğuna dikkat çekiyor. Namazdaki adabımız, edebimiz, hem dış edebimiz hem iç edebimiz, hem kalıbımızın edebi hem kalbimizin edebi önemli. Kalbimizin edebi nedir? Rabbin huzuruna doğru yönelmek. Sanki ona karşı duruyormuşuz gibi, onun huzurunda namaz kıldığımızın farkında olarak, sağa sola bakmadan, efendim sağa solu kaşımadan adeta, elimiz ayağımız nerede duracaksa orada, işte ayaktayken secde yerine bakmak, rükudayken düzgün bir şekilde rükuda bulunmak, secdede ona göre, o zahiri adab ki fıkıh kitaplarımızda bu anlatılır uzun uzun, namazın edepleri bahsinde, ona dikkat etmek gerekiyor. Bir dış şartları var bu huşuğun, bir de iç şartı var ki o iç şartta kalbin Allah'ın huzurunda olduğunu fark etme farkındalığıdır, öyle söyleyelim. Yani o şuur halidir. O şuur hali içeride de bir ürperti oluşturmalıdır. Bu şekilde denilebilir ki huşu kökleri kalpte, görüntüleri bedende olmak üzere her iki manayı da içine alan bir kavramdır. Rivayete göre Resulullah ve ashabı namazda gözlerini gökyüzüne kaldırırlardı. Bu ayetin inmesi üzerine önlerine eğdiler. Yani demek ki yukarıya doğru bakarlarken bu ayet indikten sonra önlerine bakmaları artık kendilerine bir şekilde işaret edilmiş olduğundan öyle yaptılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadislerinde buyururlar ki bir mümin güzelce abdest alır, sonra da başından sonuna kadar kalp ve beden ahengi içinde tam bir huzur ve huşu ile iki rekat namaz kılarsa cennet ona vacip olur. Allah namazlarımızı böylesine huzurlu ve huşulu eylesin. Bunu gerçekleştirebilmek için bir gayrete soyunmak gerekir. Tabii huşu nasıl sağlanır, namazda huzur nasıl sağlanır? Bununla ilgili alimlerimizin tavsiyeleri var. İşte önce efendim tertemiz bir abdest almak. Huzurlu bir şekilde. Acele acele değil. Rabbin huzuruna çıkacağımızın farkında olarak bir ön hazırlık. Sonra sapasağlam bir niyet lazım yüreğimizde. Kıbleye dönerken, bedenimiz kıbleye doğru çevrilirken, kalbimizin Rabbimize doğru çevrildiğinin farkında olmak. Ve okuduğumuz surelerin, yaptığımız tesbihatın ve zikirlerin manalarıyla da bütünleşerek adeta onu Rabbimizle konuşurcasına, ona halimizi arz edercesine bir mülakat yaptığımızın farkında olarak namaz kılabilmek. Huşuyu bunlar kolaylaştırır. Şah-ı Nakşibend Hazretlerine sorarlar. Bir kul namazda nasıl huşuya erer? O da der ki, dört şeyle buyurur ve şunları açıklar. Bir, helal lokma. İki, abdest sırasında gafletten uzak durmak. Üç, ilk tekbiri alırken kendini huzur-u ilahide bilmek. Dört, namaz dışında da hakkı asla unutmamak. Yani namazdaki huzur, sükun ve masiyetten uzak durma halini namazdan sonra da devam ettirebilmek. Hazret böyle söylüyor. Demek ki helal lokma namazdaki huzur için önemli. Hatta Sahibül Vefa Musa Efendi Hazretleri buyururlardı ki, yenilen lokma helal olması mühim ama o lokmaları yerken de uyanık olmak önemli. Namazdaki huzur içinde buyururlardı. Yani şöyle söyleyelim, eğer insan yemek yerken, bir şey içerken Rabbin nimeti olduğunun farkında olarak, Rabbi zikrederek adeta başında besmele, sonunda hamdele ile taamını da alacak olursa, böyle gafil gafil değil de uyanık bir şekilde o yiyeceğini ya da içeceğini alırsa, bu hal namazına huzur olarak da yansır. Onun için Şah-ı Nakşibend Hazretleri dikkat edilirse, namazdaki huzur ve huşu hali helal lokma ile başlar diyor. Sonra abdesti huzurla almak, ağır ağır almak, böyle yalap şalap deriz hani argo tabirle, efendim bir şekilde hızlı hızlı elimizi yüzümüzü yıkayıverip namaza koşmak değil. Huzurla, ağırbaşlılıkla, büyük bir sekinetle abdest almak. Bu da önemli. İlk tekbiri alırken huzur-u ilahiye durduğumuzun farkında olmak. Yani durdum divanına diyebilmek. Durdum divanına diyebilmek. Dördüncü olarak da Şah-ı Nakşibend Hazretleri namaz dışında da hakkı asla unutmamak diyor. Bu da aslında ayetlerden yola çıkarak söylenmiş bir söz. Nitekim ayet-i kerimede Cenab-ı Hak فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Yani namazı eda edince artık siz ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzereyken Allah'ı zikredin, Allah'ı unutmayın diye Rabbimiz bize tavsiye eder. İşte Hazret de bu ayetlerden yola çıkarak namazdaki huşu hem namazın evvelini hem ahirini, yani hem başını hem içinde nasıl olacağımızı hem de namaz sonrasında nasıl devam edeceğimizi ifade etmiş oluyor bu tavsiyesiyle. Sahabe-i kiramdan Abdullah bin Şihir radıyallahu anh de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazdaki halini şöyle tasvir eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi namaz kılarken gördüm. Ağlamaktan dolayı göğsünden tencere kaynamasına benzeyen bir ses duyulurdu. Evet, felaha eren müminlerin ikinci vasfı وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهِ مُغْرِضُونَ. Onlar her türlü boş söz ve faydasız işlerden yüz çevirirler. Gerçek mümin şahsiyetinde demek ki boş söz ve boş iş efendim onun şahsiyetini zedeliyor. Yani müminlikle şöyle söyleyelim, gerçek kamil müminle boş söz ya da boş iş arasında bir efendim beraberlik olamıyor. Buradan onu anlıyoruz. Eğer imanının farkındaysa kişi, elbette sorumluluklarının da farkındadır. Ve şu kısacık dünya hayatında yapacak o kadar çok amel, salih amel vardır. Belki efendim mesuliyetlerimiz vardır ki, boş işe, boş sözlere zaman kalmaması gerekiyor. İman bunu gerektirmesi gerekiyor. Rabbimiz onun için burada namazdan hemen sonra ikinci vasıf olarak o felaha eren müminlerin ikinci vasfı olarak boş söz ve işlerden onlar yüz çevirirler. Onların yüz çevirmeleri de süreklidir. Bu muridun kelimesi isim cümlesi olarak geldiği için burada müfessirlerimiz böylesi yerlerde bu derler iraz, yani boş söz ve işten iraz, yani yüz çevirmek sürekli onların bir vasfıdır demek. Yani işte bugün bu hafta boş işlerden yüz çevirirler ama gelecek hafta şöyleler değil. İşte sabah kendilerini iyi tutturar, akşamleyin salıverdiler değil. O boş söz ve işlerden yüz çevirmeleri onlarda sürekli bir vasıf haline geldi demek. Burada ifade edilen lağv kelimesi gerçekten dünyasına da insanın ahiretine de faydası dokunmayan, hatta batıl, yani hakikat ifade etmeyen, Lüzumsuz diyoruz ya, Türkçemizde de kullanırız. Lüzumsuz, gereksiz, her türlü iş, her türlü söz anlamına gelir. İnsan tabii time manager dediğimiz o zaman yönetimi, nefeslerini korurken, ömrünü korurken, zamanını korurken ciddi hedefler üzerine planlar yapabilmeli. Derler ki zaman yönetimi uzmanları, insanın A kategorisinde çok çok ehemmiyetli işleri vardır, B kategorisinde mühim, önemli işleri vardır, ama C kategorisinde de lüzumsuz işler vardır. Eğer insan hedefli bir hayat sürmezse, hedeflerine uygun yaşamazsa, bu kimse boş işlerle hayatını dolduruverir. Çünkü zaman kabı, öyle diyelim, zaman kabı doğru şeylerle doldurulmazsa yanlış şeylerle doldurulacaktır. O zaman bir şekilde dolacaktır. İşte burada uyanık olmalı. Mümin seçici olmalı. Zaten iman insana firaset verir. İman insanın firasetini açar, gönlünü nurlandırır. İnsanın bakışı değişir. Ve bu çerçevede boş işlerin hemen hepsinden uzak durmaya gayret eder. İnsan bakışında da dikkatli olmalı. Boş boş bakmamalı adeta. Bakışında ibret olmalı. Doğru şeyleri görmeye gayret etmeli. Yanlış şeylere gitmemeli. İşitmesinde de öyle. İnsanlar kulaklarına bugün kulaklık alıyorlar mesela. Keşke hep faydalı şeyler dinleyebilsek. İnsan kulaktan sulanır derler. Eğer yanlış, boş şeylerle kulağınızı meşgul ediyorsanız, o da sizin iç dünyanızda bir takım boşluklar oluşturur. Hatta zararlı virüsler oluşturur. Entelektüel anlamda, efendim manevi anlamda çok şeyler kaybedersiniz. İnsanın dili de boş konuşmamalı. Boş konuşan insan çoğu zaman sözlerinin içine yalan girer, gıybet girer, iftira girer, başka şeyler girer. İnsanın her duyduğunu konuşuvermesi, söylemesi bile insana günah olarak yeter buyurulur. Bu sebeple Efendimiz buyurur ki, insan Allah'a ve ahirete inanıyorsa ya hayır konuşmalı ya da susmalı buyurur. Sükut yerine göre birçok sözden üstündür. Ama sözünüz altın değerindeyse, yerinde kullanacaksanız, hakikat olacaksa, başkalarına faydalı olacaksa, bir zulmü ortadan kaldıracaksa, o zaman sükut yersizdir. Orada konuşmak gerekir. Ama normal şartlar altında konuşmasanız da olursa bir şey, orada sükut etmek gerekir. Evet, bütün azalar boş işlerden korunmalı. Bir de efendim kalp var ki, o iç dünyamızın o cevheri, insanın öz benliğinin merkezi olan kalp, oranın da boş işlerle, boş havatır dediğimiz, boş düşüncelerle, boş hayallerle doldurulmaması gerekir. Oranın da efendim güzel niyetlerle, güzel duygularla, başkaları hakkında güzel şeyler isteyen niyetlerle doldurulması gerekir. Marifetullah dediğimiz Allah'ı tanıma bilgisiyle, irfanla doldurulması gerekir. Hikmet pınarlarının kaynaması gerekir. Yoksa orayı da şeytanın vesveseleri, nefsin fısıltıları istila eder. Kalbi korumak da önemlidir. Nakşibendilikte bu maneviyat yolunda, tekamül yolunda vukufu kalbi diye bir esas var. Vukufu kalbi, kalbi korumak demek aslında. Kalpte ne var ne yok oraya vakıf olmak. Oraya batılı sokmamak, şeytanın vesvesesini sokmamak, havatır dediğimiz başka başka düşünceleri sokmamak, orayı Allah'a tahsis edebilmek demek. İşte gerçek müminler boş söz ve faydasız işlerden yüz çeviren kimselerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde buyururlar ki, kendisini doğrudan ilgilendiren, affedersiniz, kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin iyi Müslüman olduğunu gösterir buyurur. İyi Müslümanlık, malayani dediğimiz lüzumsuzu terk etmeyi gerektirir. Evet, dördüncü ayet, وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ. Onlar, yani o kurtuluşa eren müminler, arı duru olmak için harıl harıl çalışırlar. Burada zekat kelimesi geçiyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Onlar zekat için faaliyet gösterirler. Hatta tam şöyle tercüme etmek daha doğru olur. Onların bütün faaliyetleri adeta zekat içindir. Fakat buradaki zekat kelimesi bizim bildiğimiz anlamda farz olan zekat değildir. Sadece o değildir. Ona da işaret vardır elbette. Çünkü o zekat ibadeti Medine-i Münevvere'de farz kılınmıştır. Bu ayetler ise Mekke-i Mükerreme'de inmiştir. Dolayısıyla müfessirlerimiz derler ki buradaki zekat kelimesi daha çok insanın kendini arındırması anlamındadır. Çünkü zekat kelimesi tezkiye dediğimiz kelime tathir, tertemiz kılmak anlamındadır. İnsanın şirkten yani Allah'a ortak koşmaktan itikadi olarak arınması bir zekattır. Yine kötü ahlaktan arınması o da bir zekattır. O da bir tezkiyedir. Efendim artı yine insanın haram maldan sakınması o da bir ayrıca zekattır. Çünkü haram mal da bir kirdir. İnsanın malını kirletir, kendini kirletir. Bunun gibi birçok temizlik alanı vardır. Ruh temizliği, ahlak temizliği, efendim davranış temizliği. Mesela Kur'an-ı Azimüşşan şirke necis dediği gibi aynı şekilde haramlara da pislik der. Mesela kumar oynamayı, içki içmeyi pislik olarak görür ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla bunlardan da arınmaktır. O zaman şöyle bu manayı gözettiğimiz zaman şöyle diyebiliriz. Onlar kendilerini tertemiz tutma adına sürekli faaliyet halindedirler. Ya da faaliyetlerinin merkezini bu oluşturur. Onlar arı duru bir hayat için çalışırlar. Böyle tercüme edebiliriz. Yine bazı alimler derler ki burada yine zekata da bir işaret vardır. Çünkü efendim zekat umumi anlamda infak manasında da kullanıldığı olur. Öyleyse burada farz olan zekat olmasa bile insanların ihtiyacını görmek, insanlara yemek yedirmek, efendim onlara bir takım ikramlarda bulunmak, yani veren insan olmak da kastedilmiş olması muhtemeldir. Bu yönüyle baktığımız zaman da onlar sadece kendi nefisleri için çalışan insanlar değil, başkalarını doyurmak, başkalarının ihtiyaçlarını görmek için de faaliyet gösteren kimselerdir manası çıkar. Bu iki manayı birden gözetmek de mümkündür elbette. Yani şöyle, onlar hem kendileri tertemiz olma adına bir gayretin içindedirler, hem de infaklarıyla, ihsanlarıyla, ikramlarıyla içtimai olarak toplumun ve diğer mahlukatın faydasına olacak faaliyetlerin içindedirler diye de bunu anlayabiliriz. Yine zekat kelimesi böyle temizlik anlamına geldiği gibi artış anlamına da gelir. Böylesi durumda şöyle mana vermek de doğrudur. Onlar kendilerini geliştirme adına kendilerini manevi anlamda hem arındırma hem tekamül ettirme adına sürekli bir gayretin içindedirler, faaliyetin içindedirler. Faaliyetlerinin hemen hemen hepsinin merkezini bu oluşturur demek. Hem arı duru olacaklar hem de kamil olacaklar. İşte felaha eren müminler böylesi kimselerdir. Bir diğer vasıfları bu felaha eren müminlerin bir diğer vasıfları وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar iffetlerini ve harama karşı mahrem yerlerini titizlikle korurlar. Onlar iffetli ve namusludurlar. İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum fe innahum gayru melumin. Sadece kendi eşleri ve sahip oldukları cariyelerle yetinirler. Çünkü bunlarla olan münasebetlerinden dolayı kınanmazlar. Femen ibtega verae zalike fe ulaike humul adun. Her kim bunun ötesinde bir şey aramaya yeltenirse işte onlar Allah'ın koyduğu sınırları aşanların ta kendileridir. Efendim şimdi bu ayet gerçekten insanı belki o temiz kalması gereken insanı kirleten noktalardan bir tanesi şehvetlerini, ırzlarını, namuslarını koruyamamalarıdır. Yani temizlik bunları korumayı gerektirir. İnsanın eğer şehvetini teskin edeceği, efendim helal yollar varken haram yollara tevessül ederse bir kimse, o insan kirlenmiş olacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, siz bana iki şeyi garanti edin, ben size cenneti garanti edeyim. Bir, dilinizi tutun, dilinizi koruyun. İki, ırzınızı, namusunuzu muhafaza edin buyurur. Bu iki şeyi koruyan cennete girer buyurur. İşte ayet-i kerimede de Rabbimiz buna dikkat çekiyor. O felaha eren müminler ırzlarını ve mahrem yerlerini korurlar diyor. Harama karşı korurlar. Yani mahremi olmayan kimselere karşı, namahreme karşı korurlar. Fakat efendim Cenab-ı Hak burada eşleriyle beraber olmalarında ve cariyeleriyle beraber olmalarında onlar için bir mahsur yoktur buyurur. Kur'an'ın nazil olmaya başladığı dönemde, yani Mekke döneminde ve Medine döneminde, Hazreti Peygamber'in hayatında kölelik nizamı devam ediyordu. Ama İslam peyderpey bu nizamı kaldırma yolunda büyük adımlar attı. Köle azat etmeyi çok büyük hayır olarak gördü. Bir takım günahların kefareti olarak köle azat etmeyi şart koştu. İnsan hürriyetini her şeyin önüne koyan bir bakış açısıyla böyle bir yol izledi. Bir anda değiştirmedi ki sistemi, o toplum kaldıramazdı. Köleler de ayakta duramazdı. Yavaş yavaş bu kölelik nizamı iyice buharlaştı. Evet, tamamen nesh olmadı. Yani hükmü ortadan kalkmadı. Çünkü savaşlar var. Dünyada dün olduğu gibi bugün de var. Eğer herhangi bir zamanda yine insanlar köleleştirilecek olursa İslam da elbette Müslümanları köle haline getiren, hanımlarını cariye haline getiren birileri olursa aynı misliyle cevap verebilecek bir imkana sahip. Yine bu devam ediyor. Fakat mutlaka savaşta alınan esirler köleleştirilir diye bir şart yok, zaruret yok. Yapılabilir ama İslam Devlet Başkanı hayır, ben bunu fidye karşılığında serbest bırakacağım veya şu şekilde diye farklı farklı alternatifler var ki Kur'an-ı Kerim'de o alternatifler üzerinde de durulur. Evet, şimdi böylesi bir sistemde, yani köleliğin ve cariyeliğin devam ettiği bir dönemde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, şartları gerektiği gibi yerine getirilirse eşleriyle beraber, o cariyeleriyle de beraber olmalarında bir mahsur yoktur buyuruyor Rabbimiz. Ama onun da kendi içinde birçok hükümleri var. Ve o şartlara da riayet etmek şartıyla, ki bunlar fıkıh kitaplarında uzun uzun anlatılmıştır. Evet, ırzlarını korurlar, namuslarını korurlar. Eşleriyle beraber olmalarında, cariyeleriyle beraber olmalarında herhangi bir mahsur yoktur. Ama kim bunun ötesine artık ararsa, kim bunun ötesine taşarsa, tecavüz ederse, haddi aşarsa, o da Allah'ın hududunu çiğneyen kimseler grubuna girer buyurur. Yani işte zina gibi, ne bileyim daha başka, Allah muhafaza buyursun, bugün homoseksüel denilen farklı kaymalar var. İnsanların daha başka yollarla, belki hayvanatla beraberliklerine varıncaya kadar sapkınlıklar ortaya çıkabiliyor. Kim diyor işte bu iki hususun dışına çıkacak olursa, onlar haddi aşan kimselerdir. Onlar sınırları çiğnemişlerdir buyuruyor. 8. ayet. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Yine o felaha eren müminler, kendilerine tevdi edilen her türlü emaneti korur ve verdikleri sözleri tas tamam yerine getirirler. Bakınız, hakikaten Cenab-ı Hak böyle sırayla o felaha eren müminleri ya da kendi katında gerçekten tam mümin olarak tarif ettiği çerçeveyi bize sunuyor. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayetkardırlar. Hem maddi emanetler hem manevi emanetler. Birçok emanet var. Cenab-ı Hak bize işte Kur'an'ı emanet etmiş. İbadetlerimiz bir emanet. Efendim, mallar emanet, evlatlar emanet. Bu emanetlerin hakkını vermek. Eşlerimiz emanet. Birbirimize emanet adeta. Birbirimizi koruyacağız. Ve o emanetleri zayi etmemek. O emanetlerin kaybolup gitmesine ya da onlara zarar gelmesine göz yummamak. Bu önemli bir şey. Ya da birileri bize emanet bırakmıştır. Şu param sizde kalsın demiştir. Evime bakarak ol demiştir. Efendim arabayı size emanet ediyorum demiştir. Kasayı size emanet ediyorum demiştir. Ya da şu makamı size emanet ediyoruz. Şuranın müdürüsünüz. Şuranın efendim şefisiniz demişlerdir. Şu işi sana emanet ediyorum demişlerdir. İşte bu emanetlerin hepsine riayet gerekiyor. Mümin insan böyledir. Münafık insan emanete hıyanet eder. Verdiği sözden cayar. Ama mümin insan emanete riayet eder. Emanete hıyanet etmez. Ahitlerine de riayet ederler. Hem Allah'a verdikleri sözü tam tutar müminler. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra artık başka Rabler aramazlar. Ve Allah'a verdikleri her türlü ahdi yerine getirirler. Hem de insanlara verdikleri sözünün eridirler. Gerek fert olarak gerek toplum olarak müminler sözünün eri insan olmak durumundadırlar. Sözünün eri olmayanlarda iman zafiyeti vardır. Onun için birine randevu verdiğimiz zaman olabildiğince var gücümüzle randevu verdiğimiz saate riayet etmek esastır. Bir yere konuşmacı olarak gidiyorsunuz, saat kaç denilmişse orada önceden hazır olmak önemlidir işte. Ahde riayet buralar da önemlidir. Birine efendim borcunuz var, şu falan tarihte öderim demişsiniz, onu o tarihte ödemelisiniz. Ödeyemeyecekseniz mutlaka haklı gerekçeleriniz olması gerekir. Onu önceden izah etmek durumundasınız. Birine ziyarete geleceğim diye söz vermişseniz, hele hele saatli söz vermişseniz, o saatte orada hazır olmalısınız. Allah ahde riayet etmeyen kimselere karşı gazaplanır. Verdiği sözü yerine getirmeyen çok büyük bir gazapla karşı karşıya kalır. Gazap-ı ilahi onun üzerine iner. Rahmet-i ilahi inmez. İnsan çocuğuna bir söz verir, onu yerine getirmesi lazım. Eşine bir söz verir, onu yerine getirmesi lazım. Mazereti olmadan, geçerli mazereti olmadan o sözler yerine gelmeyecek olursa orada rahmet tecelli etmez, gazab-ı ilahi tecelli eder. Çünkü Cenab-ı Hak kebura makten indallahi en tekulu ma la tefalun. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında çok çok büyük bir gazabı muciptir buyurur. Bu bakımdan sözünün eri olmayan kimseler mutlaka büyük zarar görürler. Büyük zarar görürler ve gerçek müminler bunun için sözlerinin eri olmak durumundadırlar. Rabbimiz burada bu hususa dikkat çeker. 9. ayette de وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ O felaha eren müminler namazları üzerine bir adeta bir bekçi gibi muhafızdırlar. Yani namazları üzerine müthiş bir koruma, kollama gayretleri vardır. Dikkat edilirse felaha eren müminlerin birinci vasfı da namaz, son vasfı da namaz olarak geldi. Peki namazın muhafızı olmak ne demektir? Alimlerimiz derler ki bir kere vaktinde kılmak. Hele hele ilk vaktinde kılmak çok daha faziletli. Vakit girer girmez kılmak Allah'ın rahmetini daha çok çeker üzerimize. Namazların farzını, vacibini, sünnetini, edebini, adabını gözetmek. Bütün bunlar yani bu kurallarına dikkat etmek. Ve namazı asla zayi etmemek, geçirmemek. Namazla ilgili son derece hassas olmak demek. Namaz üzerine muhafız olmak. Ve bunlar gerçekleşirse, bu vasıflar, yani namazlarında huşu sahibi olursa müminler, boş işlerden yüz çevirirse, boş sözlerden yüz çevirirse, arı duru olmak için harıl harıl çalışır, gayret içinde olursa, başkalarına faydalı olma adına bir gayrete soyunurlarsa, ırzlarını, namuslarını korurlarsa, ahitlerine ve emanetlerine riayetkar olurlarsa ve altıncı vasıf olarak da işte namazlarının muhafızı olurlarsa, işte böylesi müminler, ulaike humul varisun, bunlar var ya, bunlar diyor Cenab-ı Hak, ancak onlardır varisler. Nereye varis olacaklar? Ellezine yerisunel firdevs hum fiha halidun. Onlar Firdevs cennetlerine varis olacaklardır ve orada ebediyen kalacaklardır buyuruyor. Firdevs kelimesi etrafı duvarla çevrili yer anlamında ve bağlık bahçelik yer anlamında bir tabirdir. Ama cennetin ortası, en üst noktası olarak efendim hadislerde ifade edilir. Yani en yüksek cennet diyelim. İşte o en yüksek cennete, en üstün cennete böyleleri varis olacaktır. Bu altı vasfı üzerinde taşıyan kimseler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, Allah'tan cennet isteyecekseniz Firdevs cennetini isteyin buyurur. Muhtemelen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve diğer peygamberan-ı izamın ve sulahanın bulunduğu cennettir. Cenab-ı Hak hepimize böylesi bir Firdevs cenneti ne mirasçı olmayı nasip ve müyesser eylesin. Burada miras kelimesi den yola çıkan bazı alimlerimiz şöyle de demişlerdir. Her insanın, Efendimizin hadisinden hareketle bunu söylüyorlar, bir cennette bir cehennemde yeri hazırlanır. Kişi eğer ebediyen cehennemde kalacak bir kafir olarak ölürse, o zaman onun cennetteki yerine de diğer müminler varis olacaklardır. Bunun için burada varis kelimesi kullanılmıştır derler. Ama normal cennete girmek, onu adeta onu hak etmek diyelim, ama Allah'ın rahmeti sayesinde hak etmek diyelim. Yoksa amellerimiz bizi cennete sokmaya yetmez. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti olmayacak olursa böylesi cennetlere girebilmeye hak sahibi olurlar diyelim. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ve keremiyle. Rabbimizden niyazımız, bizi dostlarıyla, sevdikleriyle, efendim bizim sevdiklerimizle, her birimizin hep beraber cennet bahçelerinde, Firdevs cennetinde hepimizi bulundurmasıdır. Ondan niyazımız odur. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun. Kamil müminlerden olan ve öyle bir şekilde Rabb'e kavuşan bahtiyar kullardan olma niyazıyla Allah'a emanet olunuz efendim.